Ayrım 31. İkinci Adam. 1950-1964. 3. Cilt. Şevket Süreyya Aydemir. Sayfa 410. Tahrik unsuru ve bir gerçek. Böylece iktidar bu olaylar karşısında sebepleri ve şartları değil, hep tahrikçileri ve tahrikleri arıyordu. Bu tahrik ve tahrikçiler motifi o güne kadar olduğu gibi iktidarının son gününe kadar DP'nin bütün izah ve kararlarına hakim olacaktır. Fakat öyle sanıyorum ki bu tahrik ve tahrikçilik havası ve zemini DP iktidarının ilk gününden ve mesela Adnan Menderes'in daha ilk hükümet nutkundan itibaren siyasi sahneye biraz da bizzat DP iktidarı tarafından getirilmiş olsa gerektir. Bu nutuk ve onu takip eden nutuklar bu kitapta yeteri kadar işlenmiştir. Biraz dikkat edilirse görülür ki bu nutuklarla beslenen sistemin yapısında tahrik ve tahrikçilik elbette yer bulacaktı. Böyle olunca da elbette ki meyvelerini verecek ve karşılıklı tahrikler yeni demokrasinin itibar gören bir mücadele unsuru olacaktı. Menderes'in ilk hükümet nutkundan başlayarak Kayseri olaylarına, Uşak, Topkapı olaylarına, Vatan Cephesi'ni ve nihayet Meclis Tahkikat Komisyonu'na kadar uzanan bu zincirin halkaları, bu yeni ve genç demokrasinin ayaklarına vurulan laleler, esirlik halkası gibi oldu ve elbette ki çeşitli reaksiyonlar yarattı. Hülasa öyle denilebilir ki Demokrat Parti bizde demokrasinin hem savaşçısı hem kundakçısı gibi görünür. Bir savaşçı ki arkasında muharebeler, zaferler, şanlar, şöhretler ve bir de Atatürk'ün hizmetleri bulunan 27 yıllık bir iktidarın karşısına çıkabilmiştir. İktidarı almış ve siyaseti halka mal edebilmiştir. Ama halka sunulan bu yeni hayat şartı belki de bizim şarklılığımızdan, yetersizliğimizden veya harekete önder olanların ruhi karakterlerinden gelen bir takım illetlerle beraber sunulmuştur. Bu illetler kalabalıkların her şeyi kapmaya ve benimsemeye müsait ruh yapılarında maalesef ters tepkilerini vermiştir. Bu da zaten nazik, illetli, çelişmeli bir nizam olan demokrasinin hastalığı, daha doğrusu inkarı olmuştur. Şimdi olayları izlemeye devam edebiliriz. Çankaya'da bir profesör. İstanbul'daki 28 Nisan olaylarını takip eden bir hadise bize o günlerin Çankaya'sının havası hakkında enteresan işaretler verir. Bu hadise İstanbul Üniversitesi profesörlerinden Ali Fuat Başgil'in Ankara'ya davetiyle Çankaya'da kendisiyle yapılan istişarelerdir. Olayı Ali Fuat Başgil 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri isimli eserinde kendisi hikaye eder. Başgil hikayesine girerken evvela o günlerin halini canlandırır, şu parçaları verelim. Her geçen gün durumu daha tehlikeli bir hale sokuyordu. Gerek İstanbul'da, gerek Ankara'da talebe muhitleri örfi idare ilan edilmesine rağmen kaynamaya devam ediyordu. Yüzlerce talebe tevkif edilerek şehrin biraz dışında eski tarihi bir kışla olan Davutpaşa kışlasına sevk ediliyorlardı. Hükümete gelince ayaklanmaların zuhurundan beri ne yapacağını bilmeyerek hemen hemen atıl, hareketsiz duruyordu. DP meclis grubu kendi arasında toplanarak alınacak tedbirleri boş yere münakaşa edip duruyordu. Fakat Menderes her şeye rağmen cesaretini kaybetmiyordu. Ben gelmekte olduğunu gördüğüm felaketi önlemek için bir şey yapmaya muktedir olmadan hadiseleri can sıkıntısı içinde takip ediyordum. Hükümetin bu kadar inatla iktidara yapışıp kalması bana manasız görünüyordu. İşte bu hava içindedir ki Ali Fuat Başgil'i İstanbul'dan telefonla Ankara'ya çağırırlar. Başvekil kendisiyle görüşmek istemektedir. Başgil 29 Nisan'da Ankara'da bulunur. Evvela Eğitim Bakanı Atıf Benderlioğlu ile temasları olur. 30 Nisan günü içinde Çankaya'ya yemeğe davet olunur. Bayar, Menderes, Koraltan, Fatin Düştüzorlu ve diğer vekil ve şahsiyetler yemektedirler. Başkile göre herkes son iki gün içinde cereyan eden olaylardan yorgun gibi görünür. Nihayet konuya girilir. Başkile göre meclisin iş tüzüğün 177. maddesi uyarınca bir tahkikat komisyonu kurmaya yetkisi vardır. Fakat önemli olan bu komisyona verilen salahiyetlerdir. Ve Başkil 28 Nisan günü neşredilen salahiyetler kanununun maalesef hududu aştığı ve bazı noktalarda mutlak surette anayasaya aykırı olduğu görüşündedir. Mesela adliyenin vazifesine müdahale ederek kuvvetler ayrılığı prensibini ihlal etmesi gibi. Bundan başka gazetelerde neşri yasak edildiğine göre meclis müzakerelerinin aleniyet prensibi de ihlal edilmiştir. Bu da anayasanın 20. maddesini zedelemektedir. Böylece konuşmalar evvela ve uzun boylu skolastik bir hava içinde yürür. Başvekilin Başgil'i Ankara'ya davet ederek onunla konuşmak istemesi ise elbette ki bir skolastik münakaşası için olamazdı. Nihayet Bayar söze karışır ve bu konuşmaların toplantının gayesine temas etmediğini nazikane hatırlatır. Onun sorusu şudur. Şimdi biz fiilen vuku bulmuş bir durumun karşısındayız. Tahkikat komisyonu kurulmuş, salahiyet kanunu çıkarılmış ve alınan bu tedbirler ayaklanmaya sebep olmuştur. Bu vaziyet karşısında ne yapmalıyız? Toplantının gayesi ve halledilecek mesele zannederim budur. Başgil bu soruyu şöyle cevaplandırır. Son derece ihtiyatlı davranmanızı tavsiye ederim, Sayın Reis Cumhur. Önce anayasaya tamamen uymadığına göre Salahiyet Kanunu'nun hükümlerini tatbik etmemelisiniz. Bu bakımdan tekrar gözden geçirilmesi için kanunu derhal meclise geri göndermelisiniz. Bilhassa gençliğe karşı çok sert tedbirlere başvurmamalısınız. Fakat Bayar bu görüşte değildir. Ben hiçbir şekilde bu görüşe katılmıyorum. Bilakis son derece sert davranmak ve tahrikleri numune-i imtisal olmak üzere cezalandırmak lazımdır. Hükümet makamlarının çalışmaları şimdi böyle olmalıdır. Başkil şöyle devam eder. Burada hafif bir yanlış anlaşma oldu. Bayar fikrini izah için suçluları çok sert ve ibret teşkil edecek bir şekilde cezalandırmak manasına gelen tenkil kelimesini kullandı. Tenkil ve tenkit kelimeleri arasında söyleniş itibariyle büyük bir benzerlik olduğu için iyi anlayıp anlamadığımdan emin değilim. Bu sebeple Reis-i Cumhur'dan tavzihte bulunmasını rica ettim. Reis-i Cumhur biraz kızgın bir şekilde tenkit zamanı çoktan geçti. Şimdi tenkil zamanıdır diye cevap verdi. Ondan sonra Başkil Reis-i Cumhur'un görüşüne katılamayacağını bildirir. Durum fevkalade ağır bir dereceye varmışsa bunun memnuniyetsizlik hareketinin orduyu da sarması gibi çok nazik bir mesele ortaya çıkardığını işaret eder. Reis-i Cumhur'a nümayişler sırasında talebe, subay ve askerlerin kucaklaştıklarını gördüğünü anlatır. Nihayet Menderes sorar. Muhterem hocam, bu çıkmazdan çıkmak için bir çare düşündünüz mü? O zaman Başkil konuşmanın daha mahdut bir çevrede yapılmasını ister. Yandaki salonda 5 kişi toplanırlar. Hülasa Başkil bazı izahlardan sonra şunu tavsiye eder. Fikrimce Menderes kabinesi derhal çekilmelidir. Bundan sonra mümkün olduğu nispette muhalefete de birkaç bakanlık vererek meclisteki mutedil şahsiyetlerden yeni bir kabine teşkil etmelidir. Böylece bir nevi koalisyon kabinesi, daha doğrusu milli birlik kurulmuş olacaktır. Fakat Reis-i Cumhur Bayar şiddetle karşı kor. Bu hareket bir zaaf alameti olur ve rakiplerimizi cesaretlendirmeden başka netice doğurmaz. Bilakis metanetimizi ispat etmek ve son derece sert tedbirler almak lazımdır. İşte bu noktadadır ki Menderes şunu açıklar. Eğer bu buhranın sebebi benim şahsım ise hiç tereddütsüz derhal istifa eder ve yerimi arkadaşlardan birine terk ederim. Fakat konuşmalar olumlu bir görüş birliğine varamaz. Hele Fatih Rüştü Zorlu'nun gelişi güzel müdahaleleri işi daha da karıştırır. O zaman Menderes de alınır. Ben kimseden korkmuyorum. Hemen yarın yanıma muhafız filan da almadan halka durumu anlatmak için Kızılay Meydanı'na konuşmaya gideceğim ve dimdik durarak bana hakaret etmelerini bekleyeceğim. Menderes dediğini yapar da ve dediği de olur. Menderes nümayişçiler arasında. Ne meclis tahkikat komisyonu ne de örfi idareler talebe nümayişlerinin arkasını alamadı. Ankara'da bu gösteriler her Allah'ın günü Kızılay Meydanı'nda adeta mutat törenler haline geldi. Halbuki Kızılay ve civarı bindirilmiş askeri birlikler resmi ve sivil zabıta kuvvetleriyle tıklım tıklım sarılıydı. Ama bu tedbirler, tutuklamalar hiçbir şeyi önleyemiyordu. Fazla olarak da bu gösteriler artık yalnız öğrenci gösterileri olmaktan da çıkmıştı. Halktan gençler, hatta yaşlı halk adamları, nice subaylar bu protestoların günlük gönüllüleri olmuşlardı. İşte bir gün Adnan Menderes de kendini bu kalabalıkların içine atmaktan çekinmedi. Tankların, bindirilmiş kıtaların, polisin, jandarmanın kâr etmeyeceğini görünce dayanamadı. Tek başına bu nümayişçilerin üstüne yürüdü. O gün Bayar ve Koraltan da meclisten Kızılay'a gelerek bir kenardan bu hareketleri izlemek istemişlerdir. Şu 555K, 5. ayın 5. günü saat 5'te Kızılay'da paralosu idi. Yayın evi. Günüydü. Hareketlerin en galeyanlı anında Menderes birden onların yanından ayrıldı, kendini kalabalıkların arasına attı. Hava, istifa Menderes, istifa haykırışları ile dalgalanıyordu. Menderes'in aralarına atılışı bu sözleri haykıranları şaşırtmadı. Menderes kendini oradan oraya atıyor, bir takım nümayişçileri kendisi yakalamak istiyordu. Etrafında emirlerini yapacak kimseler de olmadığı halde tevkif emirleri veriyor, şunun bunun yakasına yapışmak hareketlerine girişiyordu. Tabii az sonra kalabalıkların içinde sıkıştı. Ceketi, gömleği, yakısı, şekillerini kaybettiler. Bir takımları da onu aradan kurtarmak, çekip çıkarmak için tartaklıyorlardı. Fakat o kendini kızgınlığın ihtilaline vermişti. Niçin istifa etsin de, bunlar ne istiyorlardı, halbuki hep yaptığı hizmetler bunlar için değil miydi? Hülasa bir sahne ki sanıyorum hiçbir ihtilal öncesinde bunun bir misali yoktur. O gün Kızılay'da bir hükümet reisi kendine karşı ayaklanan dalgalara tek başına ve kendi yumrukları ile kendini ortaya attı. Sahne hakikaten dokunaklı ve düşündürücüydü. Menderes bu mücadelenin ortasındayken Bayar ve arkadaşları arka sokaklardan meydanı terk etmişlerdi. Menderes'i de nihayet ve adeta zorla orada sıkışan bir otomobile soktular. Üstü başı karmakarışıktı. Otomobil gazeteci Emin Karakuş'a aitti. Hadisenin canlı şahidi olan Emin Karakuş'u tanırım. Gördüklerini basını ve arkadaşlarını olduğu gibi anlatır ve 27 Mayıs ihtilali öncesinden bu sahne hazin bir hatıra olarak hafızalarda yaşar. Issız İstanbul sokaklarında gürültülü bir nümayiş. İhtilal öncesinin hiç beklenmeyen bir olayı da gene Mayıs ayı başında İstanbul'da görüldü. Bu olay 1 Mayıs 1960 günü olmuştu. İstanbul örfi idare altındaydı. Örfi idare sokağa çıkma yasağı koymuştu. Sokaklar bomboş ve İstanbul ıssızdı. Halbuki o gün İstanbul'da NATO vekiller heyeti toplanacaktı. Toplantı Saraçhane başında belediye sarayında yapılacaktı. NATO vekilleri tabii şaşkındılar. Kendi içinde ve kendi halkına hakim olamayan bir müttefikin en büyük şehrinde onların o gün yaşadıkları hava hakikaten garipti. Türk Hariciye Vekili Fatih Rüştü Zorlu havayı yumuşatmak ve hali tabii yahut önemsiz göstermek için ne yapacağını bilemiyordu. Ama ne çare ki durum işte buydu ve gizlenecek tarafı yoktu. Neyse binbir muhafaza tertibi içinde sayın misafirler belediye sarayına alındılar. Bir ölüm sessizliği içinde toplantı açılıyordu. Ama beklenmeyen bir şey oldu. Bu da şuydu ki İstanbul Üniversitesi'ne mensup kalabalık bir gençler grubu çevrenin dar sokaklarında tertiplerini aldıktan ve kafilelerini düzdükten sonra belediye sarayı üzerine yürüdüler. Protestolarını Türkiye'nin müttefiklerini de duyurmak ve bu nizamla bağdaşmadıklarını, bu iktidarı desteklemediklerini göstermek istediler. Tabii ıssız İstanbul sokaklarında garip dalgalanmalar oldu. Örfi idarenin sevk ettiği kuvvetlerle öğrenciler arasında karşılaşmalar, direnişler, bazen de kovalamacalar oldu. Harekatı bizzat Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun'un idare etmesi ise garip bir haldi. Ama öğrenciler yapmak istediklerinde muvaffak olmuşlardı. Bu hal ve hareket de yabancı basında tabii geniş tepkiler yarattı. Hülasa her şey hükümetin aleyhinde gelişiyordu. Biz o günün ve İstanbul'un o günkü havasının bir yabancı gözüyle değerlendirilmesini canlandırabilmek için mesela İsviçre'de yayınlanan Freie Interves Lozan'ın 2-5-1960 sayısından şu parçayı verelim. Dün İngiltere, Kanada, İtalya, Fransa ve Almanya harici vekilleri, Amerikan harici vekili Herter'in başkanlığında İstanbul'da toplandılar. Şehir ölü gibiydi ve tümenlerce askeri birlikler tarafından silahsız bir düşmana karşı kapatılmıştı. Cadde kavşakları tanklarla tutulmuştu. Sert bir muhasara halinin ve askeri valinin, örfi idari kumandanının, emrettiği 24 saatlik sokağa çıkma yasağının tevcih edildiği düşman, hakim siyasi diktatörlüğe, siyasi bakımdan tefessüh etmiş bir idare aleyhinde ve demokrasi lehinde nümayiş yapan öğrencilerden başka kimse değildi. Bugün tekrar nümayiş yapıldığı takdirde askeri valinin 15 numaralı günlük emrinde ilan ettiği gibi Türk bayrağı taşısalar bile nümayişçilere ateş edilecekti. Daha önce nizam kuvvetlerinin kurşunlarına kurban veren öğrencilere karşı bu emir ve işgal hali 15 milletin temsil edildiği ve bugün yapılan NATO vekiller heyeti toplantısı için korkunç bir manzara teşkil etmektedir. Bilindiği gibi NATO, hür dünyanın ve demokratik nizamın müdafaası için kurulmuştur. Herter'in ve demokrat dünyanın diğer temsilcilerinin halkın hürriyet isteklerini tanklarla, askeri birliklerle ve örfi idare ilan etmekle bastıran bir rejimin misafiri olmaktan memnun olabileceği tasavvur edilemez. Hürriyete böyle muamele edilince onu bu hale sokan kimselerle bir masaya oturmak mümkün olmaz. Hülasa bardak artık dolmuştu ve onu taşıracak son bir damla lazımdı. Bu damlanın damlaması da gecikmedi. NATO bakanlarından sonra NATO gazetecileri. İstanbul'da toplanan NATO gazetecileri sessiz ölü bir şehrin kendilerine gösterilen bir salonunda şaşkın ve yaptıkları söyledikleri birbirini tutmayan bir Türk Dışişleri Bakanı ile karşılaşmışlardı. Bakan şaşırmakta haklıydı. Çünkü şehrin hali ve ona rağmen bu salonun üstüne yürümek isteyen öğrencilerin protestoları meydandaydı. Bu olaydan ve bu manzaradan sonra bu defa da Ankara'da bir toplantı yapıldı. NATO devletleri gazetecileri bu defa da durumu bizzat İnönü'nden dinleyeceklerdi. Gerçi örfi idare vardı, gerçi siyasi faaliyet yasaktı ama İnönü kendi partisinin merkezinde yabancı gazetecileri kabul ediyordu. Bu toplantıya kimse de müdahale edemedi. Toplantı 6 Mayıs günü saat 16'da tertiplendi. İnönü beyanlarına şöyle başladı. Lütfedip beni ziyarete geldikleri için evvela teşekkür ederim. Birkaç günden beri memleketimizde bulunuyorlar. Türkiye'nin ahvalini bilirler. Dış siyaset için söyleyeceklerim çok sadedir. Batı demokrasileri ile aynı cephede bulunuyoruz. Bu anlayış milletçe kabul edilmiştir ve hangi parti iktidara geçerse geçsin devam edecektir. İç politikada 15 yıldır demokratik rejimin geliştirilmesi için güçlükleri yenmeye çalışıyoruz. Bu noktada maalesef tam bir çıkmaza girmişizdir. Bugünkü baş meselemiz budur. Memleketimizde kaldıkları günler içinde burada gördükleri hadiseler çok manalıdır. Böylece bizim meselelerimizi daha iyi anlamış oldular. Dün Ankara'da bir nümayiş yapıldı. Bugün hükümet gazetesi ve radyo bu nümayişi hükümet politikasını tasvip eden bir nümayiş olarak gösterdi. Vatandaşlar Ankara'daki nümayişin tafsilatını diğer gazetelerden öğrenemezler. Zira neşir yasağı konulmuştur. İstanbul'da gazeteler toplattırılmıştır. Şimdi asıl meseleye geliyorum. Türk milleti kendini bütün haklarından mahrum bırakan bir idareyi istemiyor. Biz parti olarak kusurların, meselelerin normal demokratik yollarla düzeltilmesi politikasını takip ediyoruz. Halkın kararı bizim takip ettiğimiz bu politikadan da ileri geçmiştir. İnönü'nün giriş beyanatı budur. NATO gazetecileri kelime kaçırmadan notlarını alırlar. Yarın Türkiye'den dünyaya bu beyanlar aksedecektir. Daha sonra İnönü sualler sorulmasını ister ve sualler ardı arkası kesilmemece birbirini kovalar. Hepsi cevaplandırılır. Mesela London Times muhabiri sorar. Bugünkü buhrana bir çıkar yol görüyor musunuz? Diğer sorular da bunun gibidir. Ve iş döner dolaşır hep bir noktada düğümlenir. İnönü'ye göre çözüm anahtarı tektir ve bellidir. Yeni seçimler. Ona göre iktidar işte bu düğümün çözülmesine yanaşmaz. Bütün olağanüstü tedbirler tertiplerde onun içindir ve ilave eder. Bir defa daha serbest seçimde iktidar değişirse bu mühim bir dönüm noktası olacaktır. Ve demokrasi her türlü mülahazaların dışında büyük bir inkişaf kaydedecektir. Halbuki iktidar anormal yollardan ayrılmıyor. Hülasa, değinilmedik hiçbir mesele bırakmadan NATO gazetecileri İnönü'yü uzun uzadıya konuştururlar. Basın toplantısı bittiği zaman hepsi için çok şeyler aydınlanmış gibidir. İşlerinden bir kısmı memleketlerine dönmeden Türkiye'de beklemeyi tercih ederler. Harp okulu sahnede. Fakat yaklaşan ihtilalin en kesin işareti Harp Okulu'nun sahneye çıkışı oldu. Bu beklenmeyen bir olaydı ve öyle sanıyorum ki Harbiye'nin sahneye çıkışı ile ihtilalin gongu en ağır işaretini verdi. Çünkü Harp Okulu Ankara'da en genç, en saf ve en hareketli vurucu kuvvetti. Eğer ihtilalciler Harbiye'ye yerleşmişlerse, eğer ihtilalciler Harbiye'yi ele almışlarsa bu büyük ve çok şeye çözüm getirici bir mana taşırdı. Kaldı ki Harbiye'nin geleneğinde gerek 1876, gerek 1908 ve 1909 hareketlerinin hatıraları vardı. Bundan başka yakın tarihimizin en aktif aksiyon adamlarını ve önderlerini hep Harbiye vermişti. Harp okulu 28 Nisan'dan beri öyle anlaşılmaktadır ki için için kaynıyordu. İstanbul ve Ankara üniversiteleri mücadele meydanında savaşırlarken onların hareketsizliği kendileri içinde üzüntülü olmuş görünmektedir. Ve şimdi daha iyi anlaşılıyordu ki Harp okulu zaten ihtilalcilerin tesirine geçmişti. Alparslan Türkeş, Sezai Okan gibi öncü ihtilalciler 28 Nisan'dan sonra Harp okulu kadrosuna öğretmen olarak sokulmuşlardı. Daha 1958 ortalarında başlayan kilit noktalarını tutmak, ona göre tayinler sağlamak işi burada da yürümüştü. Okul kumandanı Sıtkı Ulay ihtilalcilere karşı değildi. Şahsiyetli, ciddi bir asker olan ve Harp Okulu Alay Kumandanı bulunan Albay Müşteba Özden, hatta Harbiyeliler sahneye atılırken de çocuklarının başındaydı. Zaten ve aslında bakılırsa Harp Okulu daha Mart ayından beri hazırdı denilebilir. İhtilalin bayrağını açmak vazifesi mevcut şartlara göre bu okula düşecekti. Nitekim 26 Mayıs gecesi son hareket planları da bu okulda düzenlendi ve 27 Mayıs gecesi Müşteba Özden'in ilk silah başına emri bu okulda verildi. 21 Mayıs Cumartesi günü Harp Okulu öğrencileri öğleden sonra Kızılay Meydanı istikametinde yürüyüşe geçtiler. Hareket vakarlı fakat kararlı bir hava içinde gelişti. Ve az sonra öyle göründü ki bu nümayişçi kafilenin içinde hatta Harbiye'den çok subaylar da vardır. Tatil saatinde Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay'ın ve Ankara'daki birliklerin çok sayıda subayları bu kafilede hemen yerlerini almışlardı. Kafilenin başını bir askeri cip içinde Nurettin Uluç Paşa çekiyordu. Paşa Harp Okulu kadrosunda değildi. Ama onun şahsında kafile gönüllü kumandanını bulmuştu. Harbiyeliler Kızılay turunu tamamladıktan sonra Çankaya'ya yürümek istemişler fakat kumandanlarının yatıştırıcı müdahaleleriyle mekteplerine dönmüşlerdi. Bu gösteri içeride ve dışarıda büyük yankılar yaptı. Hatta Dışişleri Bakanlığı derhal harekete geçerek başlıca merkezlerdeki elçiliklerimize işi küçük göstermek isteyen bir sıra tebliğler yaptı. Bu telgraflar ve tebliğler ihtilalden sonra Milli Birlik Komitesi tarafından neşredilen Akdevrim isimli kitapta yayınlanmıştır. Ama olan olmuştu. Hele yabancı muhabirler artık başka türlü bir hareketin arifesinde bulunulduğunu açıkça görüyorlardı. Bu neticeyi görmemeye çalışan yalnız iktidar önderleriydi. Onlar bu harbi nümayişini gereği gibi değerlendiremediler. Evvela olayı örtbas etmek, sonra da bir takım neticesiz ve şekilden ibaret tahkikat oyunları ile oyalandılar. Hele Harbiye'yi Ankara'dan atmak düşüncelerini başaramayacaklarını kendileri de biliyorlardı. Fakat bunlar yapılacağına, hiç değilse bir kabine değişikliğine gidilmemesi iktidarın büyük basiretsizliği oldu. Kaderin kör düğümü. Samet Ağaoğlu, Arkadaşım Menderes isimli eserinde şöyle yazar. Meşhur Salahiyetler Kanunu, muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde o güne kadar görülmemiş şiddette kavga ve gürültüler arasında kabul edildi. Ve Menderes için de Parti ve hepimiz içinde kaderin körlüğü mü böylece bağlandı. Adnan Bey bu haftalarda belki de kendi ruh ve kafasında korkunç bir kavganın içine düşmüştür. Belki de yaklaşan fırtınayı gördü ama etrafını belli etmemeye çalışıyor. Hükümet genel idare kurulunda, grupta, arkadaş toplantılarında kuvvetli, azimli, iradeli konuşmalar yapıyor. Çok çekici bir formül bulmuştur. Biz İstanbul ve Ankara'nın iki caddesinde mi yıkılacağız? Bu iki caddenin karşısında bütün memleket var. Bundan sonrasının hikayeleri bir trajedinin başlangıcıdır ancak. Arkadaşım Menderes'in bende o günlerden kalan hatıralarını ince bir tül perde arkasından seyreder gibiyim. Düşünceli, zaman zaman dalgın, zaman zaman asık, bazen şu veya bu yandan gelen bir ışıkla renkli, ümitli, bazen gölgeli bir yüz gözlerimin önünde. Sonra bu son haftalardan hep işitir gibi olduğum hep o kısık ses. Samet'in tasvirleri canlı, dokunaklı ve düşündürücüdür. Evet, o trajedinin bütün yükü, bütün sorumluluğu, bütün düğümleri ve hepsinden önemli olarak da tek savunma gücü ve mücadele azmi hep Menderes'in üzerinde toplanır. Bu konu ve bizi bu yargıya götüren oluşlar ve şartlar İhtilalin Mantığı ve 27 Mayıs İhtilali ismiyle yayınlanan eserimizde daha etraflı işlenmiştir. Bu trajik tablo içinde Menderes, tek başına savaşan adam gibidir. Hiç kimse kendini onun davasına onun kadar vermiş görünmez. Bayrak onun omuzundadır. Kılıç onun elindedir. Hakkı da, batılı da savunmak ona düşer. Evet, o günlerde Menderes demek, kaderin yağdırdığı bütün okların, bütün belaların hedefi demektir. Önde görünen ve bütün okları üzerinde toplayan odur. Ah, bir defa çekilebilse, biraz kenara çekilebilse, belki de hem kendi hem ardındakiler kurtulacaktır. Ondan sonra belki bir takım değişiklikler, belki bir takım tasfiyeler, belki bir seçimle değişiklik, belki hatta yumuşak bir koalisyon. Belki arada ve geçici olarak bir junta da gelebilirdi. Ama bu juntanın artık yapacağı işi ve halledecek bir davası olmazdı. Ama Çankaya'da bir el var. Menderes'in elini bırakmaz. O istifasını uzattıkça olmaz der. Nereye gidiyorsun? Su geçilirken at değiştirilmez. Ah, ne olurdu, bu el onu böyle bağlayacağına, ona büyük tecrübeler içinde geçen renkli hayatının bu tecrübelerinden ilham alarak, evet Adnan, artık vakittir, çekil, hatta çekilelim. Siyaset, vakitte gelince çekilmeyi bilmektir diyebilseydi. Fakat ne yazık ki olmadı. Kendini bütünüyle kendi davasına vermesini ve bu dava uğrunda baş vermeyi, fakat yenilgi kabul etmemeyi mizaç edinen içli bir adam, önüne çizilen kader çizgisi üstünde bir gün hakikaten can verdi. Bahar içinde bir ülke. Menderes olayların gelişmesi içinde bütün gücüyle çırpınıyordu. Radyo artık onun günlük malzemesi haline gelmişti. 28 Nisan olaylarından sonraki konuşmalarını daha evvel vermiştim. 1 Mayıs 1960'ta gene radyo mikrofonunun başındaydı. Sevgili vatandaşlarım, memlekette bütün hükümet çalışmaları en hayırlı, en verimli şekilde devam eder, iktisadi kalkınmamıza yepyeni bir hız ve genişlikle devam olunur, imar faaliyetleri vatanın en uzak köşelerine kadar yayılırken, memleketin başına bir gayri açmak, bir musibet getirmek teşebbüsleriyle karşılaştık. Süratli iktisadi kalkınmamız kıskanıldı. Milletin huzuruna, refahına, saadetine karşı en ağır darbelerle harekete geçildi. Bahar mevsimi, feyizli yağmurları ile yurdun her köşesini cennetten bir parça haline getirir, memleket bol, feyizli bir mahsul idrak etmeye hazırlanır, vatandaşlar hallerinden memnun olarak yüzleri güler ve istikbale emniyetle bakarken, ihtirasın eli, milletçe duymakta olduğumuz emniyet ve huzura haince uzandı. Menderes bu söylediklerine inanan adamdır. Menderes bu söylediklerinin heyecanını duyan adamdır. Fakat kendini kendine göre bir millet anlayışından, kendine göre bir kalabalıklar kompleksinden kurtaramaz. Kendini milletin sevgilisi bilir. Millet onu tutar, ona baş kaldırmaz bilir. Ama işte burada bir kavram çelişmesi vardır ve Menderes bu çelişme içinde yıkılacaktır. Çünkü gerçek şudur, çok partili klasik parlamento rejimlerinde idare, gerçi millet idaresidir. Ama memleketi millet idare etmez, bir avuç insan idare eder. Bu bir avuç insan, milletin parlamentoya gönderdiği insanlar, yani parlamentodur. Ama ya parlamento soysuzlaşırsa, ya parlamentonun eler tutar yeri kalmazsa, ya parlamentoda bizzat iktidar partisi, meclis üstünde meclis, hükümet üstünde hükümet demek olan tahkikat encümenleri kurar ve muhalefeti fonksiyon dışı kılarsa, ya halk fiilen ikiye bölünmüş olur, kahvelerini, camilerini bile birbirinden ayırırsa, ama bu kadar mı ya? Ya aydınlar, ya üniversite, ya ordu, ya basın, eğer ya bütün siperler ve dayanaklar kaybedilmişse, o zaman bir ülke ne kadar bahar içinde olursa olsun, tarlalar ne kadar yeşerirse yeşersin, barajlar, fabrikalar ne kadar yükselirse yükselsin, o ülke sıhhatli olsa da nizam hasta demektir. Demokratik parlamento idarelerinde ise demokratik ihtilal, tarlalarda, fabrikalarda değil, bu nizamın içinde yani parlamentoda ve onun yan müesseselerinde olur. Nitekim o günlerde Türkiye bu haldeydi. Yani tarlalar yeşeriyor ama parlamento itibarının ve fonksiyonunun yüzü gittikçe sararıyor, halsizleşiyordu. Ve bu neticede iktidarın elbette ki büyük taksiratı vardı. Ama Adnan Menderes işte bunu kabul etmiyordu ve radyoda konuşuyordu. Muhterem vatandaşlarım, memleketimiz ne bir ihtilal karşısındadır ne de ihtilalin sözde haklı sebepleri bu memlekette mevcuttur. Bütün memleket ve halkımızın kahir ekseriyeti ortada dolaştırılan bu 3-5 bin kişinin manzarasını teaccüple, tecessüsle, hayretle ve eminim ki teessürle ve nefretle seyretmektedir. Bu mu ihtilal? Bu dibedüz bir asilik hareketi, bir ayaklanma teşebbüsü. Ve Menderes bu olup bitenleri vaktiyle şeriat isterük diye ayaklanan cahil ve başsız 31 Mart askerlerinin hareketlerine benzetir. Ama ne var ki bu benzetiş yanlıştır. Ve uzun konuşmasını şöyle bitirir. Cenab-ı Hakk'ın her zaman bütün müşkilleri yenmekte Türk milletini müstesna muvaffakiyetlere mazhar kılması en aziz emelim ve temennim olduğunu ve yarın tekrar huzurunuzda bulunacağımı arz ederek bugünkü sözlerimi burada bitirmekteyim. Ve Menderes ertesi gün hakikaten ve tekrar huzurda bulunur da. Hem de bu böylece günlerce devam eder gider. Ankara'da 5 Mayıs hadiseleri işte bu hava içinde geçmiştir. Kabine ise yaptığı bir toplantıda şu neticeyi kabul ediyordu. Evet, kaderin sevkiyle bütün büyük ve toplu ve kuvvetli teşekküller iktidarın aleyhinde. Fakat biz de bu mevkiye cebirle, zorla veya tazikle gelmiş değiliz. Bizi buraya millet getirdi. O halde bütün bu teşekküllerin karşısına bize rey veren milletle çıkarız. Ve hakikatleri millete anlatırız. Milletin tepkisine bakarız. Eğer halk da bizim aleyhimizde ise o zaman derhal yeni bir seçime giderek iktidarı milli iradenin emrine terk ederiz. Tekin Erer, 10 Yılın Mücadelesi, sayfa 421. Fakat bu bir kendini aldatıştan ibarettir. Çünkü o gün iktidarı yönetenler arasında yeni bir seçime gitme kararını el kaldıracak olan tek kişinin bulunacağı zannedilmez. Çünkü tahkikat komisyonunu doğuran grubun havası ise verilen nutuklar vesaire tamamen bu mülayimetin aksini gösterir. 31. ayrımın sonu, sayfa 424.